Sizi özlemişim. Sizlerle birlikte tapınmak harika. Çünkü iki haftadır sevgili eşimle birlikte ve ailecek biraz tatildeydik. İyi bir zaman geçti hamdolsun. Ama iki haftadan sonra tekrar aileye dönmek, kiliseye dönmek ve sizleri yüz yüze görmek beni çok mutlu ediyor. Çok samimi söylüyorum bunu. O yüzden harikasınız. Ve bugün özellikle tapınma da çok bereket aldım. Rab sizi çok bereketlesin. Bugün gittiğim yerde akşamları bazen televizyona baktım. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız ülkemizde. Ve Ramazan ayından dolayı ülkemizde birçok dini programlar, özellikle sahur programları, 2'ye 3'e kadar olan program mevcut. Önünde çoğunun, konuşanların profesör unvanı var. Doğru zaten, profesörler inançlar açısından. Herkesin inancına saygılıyım. Hiçbir şekilde insanların inandıklarından dolayı onları yargılamam. İsterse ağaca taşa tapsınlar. Bunu onaylamam ama onlara saygımdan dolayı ses çıkartmam. Niye böyle girdim ben şimdi buna? Çünkü bu Ramazan özellikle bir konu abartıldı. Çok net söylüyorum. En az 10 kere şahit oldum. Farklı programlarda, farklı hocalarda. O da neydi? İsa Tanrı'nın oğlu değildir. Çarmıhta ölmemiştir. Bununla ilgili filmler cabası. Ve işte Yakup namaz kılıyordu. İbrahim, Musa namaz kılıyordu diye gidiyor geliyor. Sevgili kardeşlerim, bugün ben size tövbeyle ilgili bir vaaz vermeye çalışacağım. Mesih'in çağrısından, eski ayetteki bazı küçük bir iki sözden ve imanlıların yüreğiyle ve tövbesiyle ilgili bir iki şey söylemeye çalışacağım. Niye bu programlar ve bu Mesih karşıtlığından bahsettim? Dediğim gibi inançlarına saygım var ama tamamıyla inancımıza, yani İncil'e ve İncil'in öğretişine büyük bir hakaret, büyük bir küfür var. Buna alışıkız. Yıllardır bunu yaşıyoruz. Ama bizim bu küfür, bu yalana, bu ön yargıya nasıl bir yanıt vereceğimiz, bu konuda özellikle iman konusu nasıl dik duracağımız, dikleşmeden dik durma anlamında ve sağlam temelde, yani Mesih'te nasıl duracağımız çok önemli. Bunun en büyük kaynağı, yani başvurabileceğimiz en büyük kaynak da tabii ki kutsal yazılar. Tanrı'nın temeli olan, Tanrı'nın sözü olan kutsal yazılar. Ben bu bağıza başlamadan önce buradaki iki kişi için Rabbin yüreğime koyduğu sözü paylaşmak istiyorum. Tapınma sırasında Rab o kişilere baktığımda yüreğimde bir iki resim ve bir iki söz geldi. Hani ben genelde böyle sözler söylemem. Ama daha önce değil mi bir Yolova kampı yaptık. Orada cesur olmaktan, değil mi, biraz da hani böyle Rabbin sözünü duyma konusunda, teşvik etme konusunda öne çıkma, değil mi? Yani bu konuda harekete geçme konusunda bizi teşvik etti kardeşlerimiz. Ben de hem Rabbin hem de sizin affınızı sınarak bunu söyleyeceğim. Siz yüreklerinize sınayın. Okey, tamam. Şimdi Rabbin sözüne bakmaya çalışalım. Zamanı da iyi değerlendirelim. Sevgili kardeşlerim, dediğim gibi bugün kilisemizin bir sistemi olduğu için ve ricası olduğu için tövbeyle ilgili konuşmaya çalışacağım. Bu çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Benim kendi kişisel çağrım, yani Rab'den aldığım ruhsal çağrı, beni tanıyanlar biraz da bilir. Tövbe, yani müjdeye tanıklık etme, insanları tövbeye çağırmakla ilgili bir hizmetim var benim. Bunu çok seviyorum. Ve Rabbim bu konuda beni yüreklendirdiğini ve teşvik ettiğini de düşünüyorum. O yüzden bu paylaşım benim için çok daha bu anlamda anlamlı, çağrımla ilgili olduğu için. Hizmetimiz sırasında, bu 19 yıllık hizmetimiz sırasında birçok insanla yüz yüze müjdeyi konuşma şansım oldu. Bilgili bilgisiz, hani biz çok bildiğimizden değil. Profesöründen sıradan insana, hocasından imamına, Alevi dedesinden daha birçok insanlara kadar ve bizi arayan birçok insanlar da var. Hani yanlış anlamayın, biliyorsunuz bir televizyon hizmeti var Türkiye'de, Kanal Hayat ve orada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O zaman oradan bizi izleyen birçok insan da arıyor. Bazen hocalar da arıyor. O zaman telefonlaşıyoruz. Bazılarıyla buluşuyoruz. Ve onların en şaşırdıkları konulardan bir tanesi, bunu hep yaşadığım için söylüyorum. Tabii çok konu var karşıt olduğumuz inanç anlamında. Ama onların bilmediği, yani profesör bile olsa bilmediği bir gerçeklik şu. Tevrat konusunda, yani eski ahit konusunda çok bilgisizler. Yani bunun Hristiyanlıkla, yani İsa Mesih'le bir bağlantısı olduğunu hiç düşünmüyorlar. Bugüne kadar yani bir adam hariç, bir hoca hariç eski ahitin İsa'dan yani Mesih'ten bahsettiğini, bununla ilgili peygamberlerin sözler söylediğini hiç duymamışlar. Ya da anlamamışlar diyeyim. En azından benim konuştuklarım. Belki vardır tabi bilenler. Bana denk gelmedi. Niçin buna girdim? Bakın eski ahit iman temelimizin, yani Mesih'e olan iman temelimizin en derinidir kardeşlerim. Eski ahiti iyi anlamazsak, burada yasadan, yasacı olmaktan, hadi Musa'yı izleyenden bahsetmiyorum. Ama eski ahiti iyi anlamazsak, temeli güçlü olmayan bir evde oturuyor gibi olacağız. En ufak sarsıntıda o ev yerle bir olacak. Bu yüzden eski ahitin birçok sözü Mesih'le ilgili, tövbeyle ilgili, kurtarıcıyla ilgili vaatleri içermektedir. Ve bu bizi güçlendirmektedir. Neden? Örneğin benim için şunu ifade ediyor eski ahit aynı zamanda. Bir tanrı var, bu tanrı gerçek, diri, halkına konuşuyor, yakın. Ama en önemlisi vaat eden tanrı. Tarih içerisinde dünyayı şekillendiren, içteki yaratan tanrı, son zamanlarda peygamberleri aracılığıyla, seçtiği insanlar aracılığıyla halkına seslenmiştir. Bu seslenişlerde görüyoruz ki büyük vaatler var. Bunlardan en önemlinden bir tanesi, özellikle Mesih'i ilgilendirdiği için, çok var da onlara giremeyiz hepsine, sabaha kadar burada oturmamız lazım. Ama en önemlinden 2-3 tanesini okuyacağım. Bakın diyor ki Yaşaya 49:8'de Rab şöyle diyor diyor. Şimdi Mesih'le ilgili bahseden bir tanesi. Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım. Kurtuluş günü sana yardım edecek. Seni koruyacağım. Seni halka antlaşma olarak vereceğim. Öyle ki yıkık ülkeyi yeniden kurasın. Mülk olarak yeni sahiplerine veresin. Amin. Bu Mesih'le ilgili peygamberlikten bir tanesi. Tabii bugün konumuz tövbe ve tövbe çağrısı ilgili olduğu için Mesih'le ilgili Yaşaya da özellikle onlarca daha başka, nerede doğacak, kim olacak, ne denecek, kimden gelecek, ne zaman gelecek, bir sürü peygamberlikler mevcut. Seni halka antlaşma olarak vereceğim diyor. Demek ki biri gelecek halkla, yani insanlarla, yani bizlerle bir antlaşma yapacak Tanrı. Yeni bir antlaşma. Eskiden kulu Musa'ya yaptığı antlaşmadan farklı bir antlaşma olacak bu antlaşma. Detaylarına bakarız daha sonra. Bunu bir kişi gerçekleştirecek ve diyor ki bu antlaşmanın sonrasında mülk olarak yeni sahiplerine vereceğim. Demek ki bir mülk var. Demek ki bir miras var. Demek ki Tanrı mülkü için, varlığı için ve emanet edeceği gerçeklik için yeni bir halk, yeni bir sahip arayacak. Ve bunu o kişilere Rab teslim edecek. Bu gelecek olan kişi aracılığıyla. Yine Yaşaya 52:7'de şöyle diyor. Diyor ki, dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir. O müjdeci ki esenlik duyuruyor, iyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Siyon halkına Tanrımız egemenlik sürüyor diye ilan ediyor. Amin. Sevgili kardeşlerimiz, Yaşaya yaklaşık 700 yıl önce Mesih ile ilgili bunu duyurdu. Dedi ki o müjdeci esenlik duyuruyor. Onun ayakları ne güzel. Ayakları ne güzel. Hani o günahkar kadın geldi ya İsa'ya, ayaklarına dokundu. Gözyaşlarıyla yıkadı. Saçlarıyla kuruladı. Ve İsa onu onurlandır dedi ki günahların bağışlandı. Ve İsa'ya hoş kokular sürdü. Keşke o ayaklara ben de dokunabilseydim. Ama bir gün hepimiz o ayaklara dokunacağız. Çünkü bu mülkün sahibi sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü yaşayanın vaat ettiği dönemlerde yaşayanlar o dönemde Mesih'i görmediler. Uzaktan selamladılar. Biz bazen çok roman gibi okuyoruz. 700 yıl. Kaç nesil demek biliyor musunuz? Daha Türkiye Cumhuriyeti 90 küsur yıllık. Ondan önce İbrahim'e, İshak'a, Musa'ya verilen binlerce yıl önce, 1500 yıl önce falan insanlar bekledi, ezildi, büküldü. Romalıların, Asurların, Filistinlerin öldüler, biçildiler. Ama en sonunda Mesih, o ayakları harika olan müjdeci, iyi haber getiren, esenlik müjdesi getiren kişi, yaşayanın vaat ettiği kişi geldi. Ve diyor ki kurtuluş haberi getiriyor. Bakın dikkat edin sözlere. Kurtuluş getirecek. O yüzden her zaman söyledim ve söylemeye devam edeceğim. İsa Mesih hiçbir zaman kardeşlerim din getirmedi. Din adamı olmadı. İsa sadece bir peygamber değildi. Tanrı'nın kurtuluşunu ve ona izleyenlere Tanrı'nın egemenlik sürdüğünü ve kalıcı bir egemenlik kuracağını ilan etmeye geldi. Bu çok önemli. Bunu anlarsak, bu dinden çıktım, buna girdim. Bu kötüydü, bu güzeldi. Burada yıkanma var, burada yıkanma yok gibilerden dolayı İsa'yı izlemiyoruz. Tanrı'nın egemenliği geldiği için, kurtuluş geldiği için, İsa bu dünyada efsane olmadığı için, mitoloji olmadığı için, gerçek şahıs, kişi olduğu için İsa'nın sözüne inanıyoruz. Bakın, araştırın, inceleyin, meydan okuyorum hepinize. Mesih'ten başka hiç kimse dünyada, hiç kimse, ondan önce onlarca, yüzlerce insan bir kişi hakkında bu kadar konuşmamıştır. Bu kadar beklentiye girmemiştir. Ve bir kişinin yaşamında farklı dönemlerde yaşayan insanların sözleri tam 12'den vururcasına gerçekleşmemiştir. Kimse doğacağı yeri ayarlayamaz. Kimse anne babasını ayarlayamaz. Kimse saç rengini belirleyemez. Kimse göz rengini belirleyemez. Kimse dilini, kültürünü, doğacağı toprağı seçemez. Nasıl bildiler? Nasıl 1000 yıl önce, 700 yıl önce, 500 yıl önce bildiler? Ve Mesih bunları gerçekleştirdi. Dedim ya, kurtarıcı vaadi daha onlarca yerde var. Sonra dedim ya mülk verecek, yeni bir antlaşma yapacağım. Yeremya 31'de çok net söylüyor Tanrı. Bakın Yeremya 31-34 o bölümü okumanızı tavsiye ederim. Daha uzundur. Ama şöyle diyor 34. ayette. Tanrı vaat ediyor. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak diyor Tanrı. Amin. Halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Tanrı. Hamdolsun. Çünkü suçlarını bağışlayacağım. Günahlarını artık anmayacağım. Haleluya. Ya, Rab Musa'yla bir antlaşma yaptı. Her yıl başkâhinin denetiminde o en kutsal yere, tapınağın en kutsal yerine yılda bir kez sadece kahin girebiliyordu sevgili kardeş. Halk dışarıdaydı. Kesilen kurbanlar halkın üzerine serpiliyor. Eğer gerçekten tövbe edip alçaldılarsa Tanrı günahlarını bağışlıyordu. Ama kahin bile bazen içeride selametle gidiyordu değil mi? Çünkü kendisi içinde kurban kanı döküyordu. Çünkü kutsal değildi. Ama biri geliyor. Öyle biri ki zaten en kutsal yerden geliyor. En kutsal, günahsız. İşte bu yüzden babasız doğdu. Yoksa affedersiniz bakireden doğmak kime mucize ya? Hangi kızın affedersiniz alnında bakire olup olmadığı yazıyor. Tanrı'nın derdi neydi o zaman? Bakireden doğurmanın derdi. Tanrı taşlardan çocuk yaratacak kadar güçlü. Yahya böyle söyledi. Niçin bakireden? İnsan doğası dışında geliyor çünkü. %100 insan, %100 Rabbin kendisi sözünden dolayı. O yüzden işte tek tek yazıldı. Öyle ki o geldiği zaman hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yüzden İsa diyor ki mucizeler yaptım. Harikalar yaptı. Değil mi? Kimsenin yapmadıklarını yaptı. Dünya var oldu, var olalı. Müslüman dostlarımız bile bunu kabul ediyor. Hiç kimse İsa'nın yaptıklarını yapmadı diyor. Ama İsa ne dedi? İnanmadınız yine de. Din bilginlerine. Gördünüz. Doğuştan kötürüm, doğuştan kör gördü. Sizin önünüzde. Ama siz inanmadınız. Peki o zaman her gün tapınakta okuduğunuz yazılara bakın. Bakın. Şunu diyemez mi din adamı? Ya sen ne diyorsun? Hadi bakalım. Hadi bak diyorsun. Bakalım bakalım. Diyebildiler mi İsa'ya? Diyemezler. Hem yaptıkları işler ortada. Hem de yaşayanın, Musa'nın, Yeremya'nın, Malaki'nin, Davut'un, o yere göğe sokamak Davut'un tüm sözleri tek tek ellerindeydi çünkü. Her cumartesi günü, sept gününde onu okuyorlardı. Bugün buradan hepimiz çıkalım, bir gidelim sinagoga. Hahama soralım. Baba Mesih ne oldu diyelim, bekliyoruz diyecekler. Bekliyoruz. Yani Mesih bekliyorlar. Yani bu anlattıklarımız, bu vaatler sadece bizim inandığımız şeyler değil. Bekliyorlar. Ha Mesih'i kabul etmediler, o ayrı konu. Ama dünyada birçok insan bunu kabul etti. Bu sözlere ve İsa'nın yaptıklarına iman ettiler. Peki İsa geldi. 700 yıl geçti ve Mesih geldi. Kutsal yazılardan Mesih olduğunu ve Rabbin lütuf yılı ilan etmek için geldiğini duyurdu. Amin. Bunu biliyorsunuz yeni ayette. Ve İsa hemen bu ilanından sonra hizmetine başlıyor. Çöle gitti, 40 gün kaldı, değil mi? Şeytan tarafından sınandı, geldi, ruhla doluydu diyor, kutsal ruhla doluydu. Ve bir çağrıda bulunmaya başladı. Matta 4:17'de İsa diyor ki, o günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaşmıştır hamdolsun. Tövbe edin yaklaşmıştır. Eski ayette ne diyordu? Egemenlik gelecek. Kurulacak. Şimdi İsa işte o kişi ilan ediyor. Gerçekleşti diye. Elçi Pavlus çok açık diyor ki Elçinin İşleri 17:30'da. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor diye. Her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Tüm ulusların. Sadece Yahudilerin değil. Çünkü Tanrı sadece Yahudilerin Tanrısı değildir sevgili kardeşlerim. Tanrı tüm ulusların Tanrısıdır. Evet Yahudileri seçmiştir. Kurtarıcı ve kurtuluş Yahudilerden gelmiştir. Ama Yahudiliğin üstünlüğü yoktur Tanrı'nın gözünde. İman eden, tövbe eden herkes Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın kızıdır. Bu egemenliğin mirasçısıdır. Tövbe etmeyen Yahudi varsa Tanrı'nın egemenliğini görmeyecek ve Tanrı'nın halkı olarak anılmayacak kutsal yazılara göre. O yüzden bu müjde, bu müjdecinin getirdiği haberi anlamak, bu tövbe çağrısını kavramak bu anlamda çok önemli kardeşlerim. Pavlus yine diyor ki Elçiler 20:21'de hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa Mesih'e inanmaya çağırdım diyor Pavlus. Dikkat edin. Bu adam aynı şu günlerde televizyon programında olan hocalar gibiydi. Bak neden böyle diyor hocalar gibi diyorum. Çünkü o bir din bilginiydi. En önemli öğretmenin en önemli öğrencisiydi. Genç, dinamik, atak, imanını kollayan, imanını çöllere giden, İsa Mesih'e iman etmiş, yakalayıp hapse getiren bir adamdı. Ya sadık bir adamdı inandığı değerlere. Bu adam diyordu ki kim eğer İsa Tanrı'nın oğlu derse, Mesih kurtarıcı derse, çarmıhta öldü, üçüncü gün dirilderse o günahkardır, Tanrı'ya eş koşuyordur ve kafirdir diye öğretiyordu bu adam. Ama İsa ile karşılaştığında, İsa ile yüz yüze geldi, o at üzerine giderken düştü kör olduğunda, ey efendim sen kimsin diye sorduğunda, ben senin zulmettiğin Nasıl İsa'yım dedi. Şimdi kalk, kalk yeni görevine hazırlan. Ne oldu bu adam? Şimdi bu adam Mesih uğruna bunu haykırıyor. Rabbimiz İsa Mesih'e inanmaya çağırıyorum diyorsun. Roma'da başı kesilerek öldü. Bu uğurda. Bu uğurda sevinçle öldü. Hatta Roma kayıtlarına göre diyor ki askerlerin tanıklığı. Biz bu adamın başını kesmeye geldik emirle. Unutmayın Pavlus Roma vatandaşıydı. Bu yüzden çarmıha gerilmedi. Yahudi olsaydı çarmıha gererlerdi. Tabii ki Yahudiliği vardı. Ama Roma vatandaşı olduğu için temiz ölüm denen baş kesmeyle cezalandırıldı. Öteki acı çektirerek öldürülüyor çünkü. Ve gülerek karşıladı. Grekçesi süper Pavlus'un biliyorsunuz. Askerlerle anlaşamama derdi yok. Ve tanıklık şu diyor ki ya biz bu adamın başını kesmek o bize çay, bize yemek teklif ediyor. Çünkü bu yüzden Timoteus'u okuyun. İmanı korudum. Yarışı tamamladım. Şimdi yüce taç beni bekliyor. Ayık ve uyanık olun dedi Pavlus. O yüzden bu çağrıyı verdi ve bu çağrı uğruna Pavlus kanıyla tanıklığını imzaladı sevgili kardeşlerim. Korintliler 15:3 Bu önemli. Diyor ki aldığım bilgiyi size öncelik ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Haleluya sevgili kardeşim. Amin. Üçüncü gün ölümden dirildi. Yargı günü değil, kıyamet günü değil. Üçüncü gün ölümden dirildi. O zaman bunu herkesin iyi anlaması ve bu müjdeye Mesih gibi bu tövbe çağrısına Mesih gibi tanıklık etmesi gerekmektedir. Çünkü etrafımızdaki herkes hemen hemen herkes bu söze küfrediyor şu anda. Ölmedi. Başkası çarmıha gerildi. Benzeri gerildi. Yahuda'yı öyle benzetti, çarmıha gerdi. Üçüncü gün dirilmedi. Mesih değil. Tanrı'nın oğlu Mesih değil. Sakın. Sakın. Bir elçi, bir peygamber sadece. Bu yalan. Bugün buradan söylüyorum. Bu yalan. Kutsal yazılara sığınmamız, Tanrı'nın gerçeğine gitmemiz lazım. O yüzden İsa sordu Petrus'a, elçilerine. Söyleyin. Halk benim için ne diyor? Ne diyor? Değil mi? İşler yapıyor İsa, dolaşıyor. Halkın içindeler. Kimi dedi ki senin için peygamber diyor. Kimisi senin için iyi bir adam, elçi, öğretmen diyor. Ya da işte Yahya dirildi falan diyorlar. Tamam. Söyle dedi İsa. Hadi onlar böyle diyor. Siz beni izleyenler, bana iman etmiş olanlar. Söyleyin sizce ben kimim? Sizce ben kimim? Petrus öne çıktı. Dedi ki sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Ve İsa ne cevap verdi ona? Bu sırrı sana açan göklerdeki babamdır. Ne mutlu sana. Amin. İşte bu sırdır sevgili kardeşlerim. O yüzden geçenlerde bu konuda dua ediyordum. Bu programı izlerken yüreğim sızladı. Ve Tanrı bana aynen bu cevabı verdi. Yüreklerinin katılığından ve gerçeği kabul etmediklerinden dolayı kör oldular. Ve bu gerçeği bilmiyorlar. Bu sırrı ancak göklerdeki baba açar. Mesih'e yaklaşan herkese bu sır açılır. Ama karşıt durursanız kör olacaksınız. Bu yüzden İsa dedi. Görenler kör olsun, görmeyenler görsün diye yargıçlık etmeye bu dünyaya geldim dedi İsa. Ve herkesin önünde bu işleri yaptı. Herkesin önünde. Gizli değil. Saklı değil. Bu yüzden mitoloji, efsane, köşede yaratılmış 3-5 kişinin aldığı din gibi görmeyin. Marangozun oğlu. Kral değil. Kral ama dünyası olarak kral değil. Kral yapmak istedir ama kaçtı. Marangozun oğlusun. Eline kılıç almamışsın. İzleyenler kılıç çekmemiş. Ordun yok, gücün yok, parası hiç yok. Bak öldüğünde bir abası vardı. Yatacak yeri yoktu değil mi? İnsan öyle söylüyor. Tilkinin var, itin var, affedersiniz. Güvercinin var, benim yok dedi. Yok. Ama İsa geldi yeni antlaşma gerçekleşti. Ne oldu dünya tarihi? Sıfırlandı. Sıfırlandı. Bu yüzden ateist bilim adamları bile İsa'dan önce, İsa'dan sonra da dünya tarihini ayırıyor. Neden? Ya İskender'i yap kardeşim. Kimsinin gırtlağını sıktı? Niye İsa? Yani Sezar'ı yap. Cengiz Han'ı yap, en büyük imparatorluğu kurdu toprak anlamında. Onu yap. Niye İsa? Ya kim ki bu adam? Marangoz ne oldu bu ya? Hani gücü ne? Kim? Çünkü ilk dirilen odur sevgili kardeşlerim. Bu yüzden hiç kimsenin yapamayacağı otoriteyi Tanrı sıfırlamıştır. Yeni bir gün demiştir çünkü. Halkıma mirası vereceğim gün yaklaştı. Peygamberlerime söz verdiğim kurtuluş bu tövbe, bu müjde aracılığıyla gerçekleşecek dediği için sevgili kardeşlerim tarih sıfırlanmıştır. İşte bu kadar gerçektir İsa. İnanmıyor musun? Çıkart o zaman cebini kimliğe bak. Niye 2014 yazdığını anlarsın o zaman. İşte bu çok önemli bu yüzden. İsa Romalılar 4'te şunu diyor. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için hamdolsun diriltildi. Bu yüzden aklanıyorsunuz kilise, Tanrı halkı, Tanrı çocukları. Hak ettiğinizden, iyi işlerinizden değil. Bugün Graham'in yaptığı peygamberlik sözü gibi. Tanrı bizi sevdiği için ve sevgili biricik oğlunu çarmıhta kurban ettiği için siz aklanıyorsunuz. Siz başaramadınız, başaramayacaktınız. Bunun için Tanrı bedeli ödemeye geldi. Yani o yargıç gibi tokmağı koydu, cübbeyi çıkarttı. Aşağıdaki cezayı kestiği kızının yanına geldi. Bedeli ödedi. Polise parayı verdi. Cezasını ödedi. Hem yargıçtı. Kızını seven bir baba olduğu için cübbeyi çıkarttı. Geldi kızının işledi trafik cezasını polise ödedi. İsa'nın çarmıhta yaptığı budur. Çarmıhta senin benim için ölmüş günahın ölüm emrini yerine getirmiştir. Bedelini ödemiştir. Bedeli ödediği için sen, ben, hepimiz onun dirilişiyle kurtulacağız. İşte bu yüzden İsa'nın ölümü diriliş önemli. Bakın bu yüzden satanistler ters çarmıhta karıştı. Yani şeytanın başka uğraşacağı adam kalmadı mı? Niye hep İsa? Ya başka inanç, başka din mi yok dünyada? Başka Allah yolu mu yok? Var. Niye hep İsa? Niye hep İsa? Niye hep İsa ters çarmıhta? Niye İsa'ya küfretmek satanist olmanın en büyük kurallarından bir tanesi? Neden? Çünkü iblis her Tanrı'dan sonra herkesten, imanlardan daha iyi İsa'nın kim olduğunu biliyor. Rab olduğunu ve Tanrı'nın oğlu Mesih olduğunu biliyor. Dirildiğini biliyor. İman edenin yaşamı olduğunu imanlardan daha iyi biliyor. Bu yüzden sürekli savaşıyor. Her kanalda savaşıyor şu anda. O değil öyle. Ölmedi ya. Ölmedi. O safsata. O değil o. Bu yüzden savaşıyor. Peki kilise ne yapacak? Siz biliyorsunuz bu gerçeği. Çünkü baba size bu sırrı açtı. Buna amin dediniz. Birçokunuz vaftiz oldu. Baba oğul kutsal ruh adıyla. Değil mi kardeşlerim? O zaman kilise ayık boyanık olmalı. İsa dedi ki çok seviyorum bu cümleyi. Yuhanna 6:47. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşam vardır. Amin. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Bazen bu sözü unutuyoruz. Sonsuz yaşam. Ne önemi var? Ben sonsuz yaşam istemiyorum. Belki diyorsunuzdur. Ama bir kardeşim bana yıllar önce şunu söylemişti. Kulakları çınlasın. Alternatifin yok demişti. Ya yaşamı alacaksın ya ölümü. Ortası yok. Yaşamı beğenmiyorsan ölümü alacaksın. Yaşamı beğeniyorsan ebediyen yaşayacaksın. Çünkü Tanrı'nın belirlediği yaratılış için kural bu. Bu sana uymuyor mu? Şeytana uymadı zaten. İsyan etti. Sen de isyan edebilirsin. Ama şeytanın başına gelen şey senin de başına gelecek. Bu kadar açık.
Bu kadar açık.
Onun için o yüzden İsa'yı istedim ve bu sözü çok seviyorum. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu doğru çünkü. Bu yüzden dedi Pilatus'a, gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için geldim. Gerçekten olan herkes benim sesimi işitir. Ve gerçek onları özgür kılacak dedi İsa. Çünkü kendimi onlar uğruna feda ediyorum dedi İsa. Yuhanna 17'yi okuyun kardeşlerim bugünlerde. Okuyun. Sizin için fedakarlık yapanı görün. Eyüp biliyorsunuz birçok şey yaşadı değil mi? Zorluklar yaşadı Eyüp. Sıkıntılar yaşadı. Etrafındaki herkes Eyüp'in Tanrı'ya nalet etmesi, isyan etmesi için yalvardı, adeta karısı dahil. Yalvardı. Ama kolay değil ya değil mi? 10 çocuğunu kaybet. O zenginlikten sürün, vücudun deriler, hastalıklar. Hani dürüst olalım şimdi. Birçok çok daha küçük sebeplerden dolayı isyan ediyoruz zaman zaman. Çok daha küçük. Gördüğümüz halde, yürüyebildiğimiz, konuşabildiğimiz halde, bir fiziki o derece bir hastalığımız olmadığı halde vücudumuzda yine de isyan edebiliyoruz. Eldekilerin değerini bilmeyebiliyoruz. Her zaman ulaşamayacak bir şey istiyoruz. Ama Eyüp bir şeyi fark etti. 41'i 40, 41, 42 yani son bölümleri. Eyüp'te okursanız en sonuna doğru şöyle diyor. 42, 5, 6. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında diyor Rabbe. Çok yaşa. Şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum dedi Eyüp. Bak imanlı bir adam Eyüp değil mi? Hani iman tartışmaz imanlı. Hatta örnek imanlardan bir tanesi Eyüp. İyiyken herkes hal alıyor diyor. Kirası vermiş, cebinde parası var. Karnı tok, amin. Açsan, parasız, işsizsen, bir şeyler ters gidiyorsa, hastalık varsa, yakınlı çocuklarından birini kaybettiysen, Rab korusun, şükretmek kolay mı? Sakat kalırsan kolay mı? Kör olursan kolay mı şükretmek? Ama Eyüp dedi ki buna rağmen bunu yapmamasan diyor ki tamam onu gördüm. Şimdi anladım. Kulaktan duymayı da bildiklerim. Şimdi ben tecrübe ettim. Tek bir cevap verdi. Toz içinde, kül içinde secde etti ve tövbe etti. Kilise tövbe etmeyi öğrenmeli. Kilise tövbe etmeyi başta ben hepimiz öğrenmeliyiz sevgili kardeşlerim. Biliyorum iyi işlerden dolayı kurtulmuyoruz. Ama bir ilişkin varsa babayla ilişkini düzeltmelisin. Sırtın dönük yaşayamazsın. Çünkü aile içerisinde bir evlat annesiyle babasıyla sırtı dönük yaşıyorsa, hiç konuşmuyorsa evlatlığı değişmez. Ama ilişki var mı? Dürüst olalım. Yok. O yüzden tövbe etmeliyiz. Tövbe etmeliyiz. Vahiy 2-3-5. İsa 7 kiliseden bahsediyor değil mi? Orada mektuplar var. Hamdolsun bizi topraklarımız. Ege bölgesi çevresi. Meşhur. Diyor ki şöyle diyor Vahiy 2-3-5'te. İkinci bölüm 3 ve 5. ayetlerde. Evet sabırlısın. Adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bunun için nereden düştüğünü anımsa. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden sökücüp alacağım diyor İsa. Bunu kiliseye yazıyor. İmansızlara, İsa'ya iman etmemişlere değil. Kiliseye yazıyor. Biz genelde imanlı olarak, özellikle ben, bu gibi şeyleri duymamayı tercih ediyorum. Yani vaazın birinci bölümdeki gibi iman etmemiş İsa'ya iman etmemişlere tövbe çağrısında bulunmayı genelde tercih ediyoruz. Tövbe et. Bu kötü değil. Ama bu bizimle ilgili. Eyüp'in yaşadığı bizimle ilgili. Hani Eyüp zaten başlı başına bir vaaz konusu. Hatta vaaz serisi konusu. Onu ben şimdi bir ayette anlatamam size. Ama nereden düştüğünü atımsa diyor Tanrı. Sevginden uzaklaştın, başlangıçtaki sevginden. Şimdi neredeyiz kardeşlerim? Yüreğimiz Mesih'te nerede? O aşk, o tutku, o sevgi nerede şimdi? İyiysek haleluya, Rab hepinizi bereketlesin. Ama bu konuda ılıklık varsa, ki biraz sonra okuyacağız, o zaman tövbe etmeliyiz. Eyüp gibi. Laodike kesisine yazıyor İsa 3:14-16'da. Amin diyor, sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışı kaynağı şöyle diyor. Bakın, Tanrı yaratılışın kaynağı. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuk ne sıcaksın. Keşke soğuk ya da sıcak olsaydın. Oysa ne sıcak ne soğuksun. Ilıksın. Bu yüzden seni ağzından kusacağım diyor Tanrı. Ilıksın. Yani bu ayetleri buraya yazmak benim için çok zordu. Ben size söyleyeyim. Hani bunu yazıyorum. Burada konuşmaya çalışıyorum. Ama kendi yüreğime bakıyorum. O yüzden sabahtan beri tövbe etmeye çalışıyorum gerçek anlamda. Dürüstçe söyleyeyim. Çünkü ılık olmak istemiyorum. Sıcak olmak istiyorum. Tutkulu olmak istiyorum. Sıradan kiliseye gidip gelen bir pazar Hristiyan olmak istemiyorum. Rabbin beni değiştirmesini müjdeye tanık eden, Mesih'i izleyen, Mesih'e sadık bir yoldaş olmak istiyorum. Tanıklık etmek istiyorum. Yeteri kadar iblise tanıklık eden var. Tamam mı? Artık Tanrı'ya tanıklık etme zamanı bu topraklarda. Bunun için kardeşlerim, bizim için uykudan uyanma zamanı gelmiştir. Mesih'in tutkusuyla ve lütfuyla sıcak bir şekilde. Bakın, bir gün daha önce anlattıysam kusura bakmayın lütfen. Bir gün bir cinnet uslak kadın bir müjdeci vaize geldi, dedi ki toplantının sonunda. Yani yanlış anlama, senin yanına yanaştı, sen Çinli falan değil mi? Dedi ki, bende bir kötü ruh var. Bana musallat oldu. Bir türlü gitmiyor. Nereye gittiysem, ne yapsam gitmiyor. Beni rahatsız ediyor. Ve kişi dua etti. İlk önce Rabb'e sordu. Ve Rab ona şöyle söylemesini söylemiş. Sinekler sadece soğuk sobanın üzerinde oturur. Sıcak sobanın üzerinde oturamazlar demiş. Şimdi git kutsalla yan. Kutsalla yanarsan, dolarsan zaten iblis sana yaklaşamaz ki. Bizi koruyan kutsal ruhtur, biz değil. İblise karşı hiçbir gücümüz yok. Ama ruhla doluysak, Mesih'in kutsal ruhuyla doluysak, yanıyorsak, o kaçacak delik arıyor bu sefer. Bunu çok yaşadım. Çok gördüm. O yüzden kilisenin ihtiyacı olan tek şey kutsal yazılar ve kutsal ruhla dolu bir kilise. Bu yeterli. Bu kesinlikle yeterli. Çünkü gerisini Rab yapacak. Zaten kiliseyi Rab kurar. İnsan kurmaz. Patron odur çünkü. Titus da diyor ki, Mesih bizi her suçtan kurtarmak, aratıp arıtıp kendine ait iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda et ediyor. Titus 2:14'te feda etti. Arıtmak için. Ama benim burada bu ayette vurgulamak istediğim şey şu. Diyor ki, iyilik etmekte gayretli bir halk. Bak, sadece kurtulmaktan bahsetmiyoruz. Onu az önce konuştuk. Mesih öldü, gömüldü, iman etsen kurtuldun. Ama şimdi Rab başka bir şey hatırlatıyor kilisesine. Diyor ki, iyilik etmek konusunda kilise ne durumda? İyilik etme. Şimdi şöyle düşünmeyin, Hakan ne öğretiyor diye. Ben iyi işlerle kurtulmaktan bahsetmiyorum. Bunu öğretmiyoruz. Lütufla kurtulduk. Ama iyilik etmekten ne demek istiyor Paulus Titus'a yazarken? Çünkü kilise iyilik etmeli. Neden? Çünkü İsa iyilik etti. Etmedi mi? Açları doyurdu. Hastaları iyileştirdi. Cinleri kovdu. Herkesin içine oturduğu eve gitti, değil mi? Ayaklarına gelmesini beklemedi çoğu zaman. Hep hizmete, hep iyilik. Nerede ihtiyaç var? İsa orada. Nerede bir sorun var? İsa orada. Neden biliyoruz? İnsanlar geçeceği yere hastaları koyuyor, değil mi İsa'nın? Hiç olmazsa gölgesi düşsün. Elçilerin de yaptılar. Elçiler de böyleydi. Paulus, Petrus. Mendiller gidiyordu, insanlar iyileşiyordu. İsa iyilik yaptı. O yüzden gayretliydi. Şimdi biz İsa gibi gayretli iyilik yapmak konusunda ayık ve uyanık mıyız? Kurtuluş için değil. Tanrı'nın merhametini göstermek için. Baba merhametli oldu. Şimdi merhamet Yusuf'ta, Hakan'da, sizde göstermek ve tanık etmek için. Kilise oturmamalı bu yüzden. Bu yüzden hayallerimiz büyük olsun kardeşlerim. Bakın bu ülkede okullar açacağız. Bu ülkede yetimhaneler açacağız. Bu ülkede yurtlar açacağız. Yaşlılar için, kadınlar için, kimsesiz kızlar için, öksüzler, yetimler, dullar için. Bunlar hepsi gerçekleşecek bu ülkede. Ve de büyük binalar olacak bunlar. Göreceksiniz. Okullarımız, üniversitelerimiz hepsi olacak. Bunları Rab için yapacağız. Gayretli olacağız. Çocuklarımız, torunlarımız bunu gerçekleştirecek biz göremesek de. Ama şimdi bu tövbe çağrısına uygun çağrıda bulunma ve bu tövbe çağrısına uygun yaşama ve tövbe etme zamanındayız. O günler de gelecek. Rab bunları hazırlayacak ve gerçekleştirecek. Şimdi zamanı iyi değerlendirmek istiyorum ama tövbeden bahsediyoruz ya, benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi, son bir 5 dakikanızı rica edeceğim kardeşlerim, kusura bakmayın. 51. mezmuru çok seviyorum. Ara sıra okumanızı aslında hep hakkınızda olmasını istiyorum. 51 koyabiliyor muyuz? 51. mezmur. 1 ve 10. ayetler. O tabii daha uzun biliyorum ama şimdi ben kısa tutmaya çalışıyorum. Bakın şöyle diyor. 51-1-10. Bir gün sırf bu konuda Rab'lerse bir vaaz vereceğim. Ey Tanrı, lütfet bana. Aslında beni dinleyin. Çünkü İngilizce çeviri var. Gözlerinizi kapatın. Kapatın gözlerinizi ve bunu sizler için ve kendim için ettiğimi düşünün lütfen. Ve bir yanlışınız, bir günahınız, Rab'la ilgili bir sıkıntınız varsa lütfen buna yürekten amin deyin bu sözlere. Çünkü bunlar Tanrı'nın sözleri. Ey Tanrı, lütfet bana. Sevgin uğruna sil isyanlarımı. Sınırsız merhametin uğruna tümüyle yıka beni suçumdan. Arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı. Günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercan köşk otuyla arıt, paklanayım. Yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana. Bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Amin. Böyle olsun hepimiz için sevgili kardeşlerim. Bu okuduğumuz bu mezmur 51 ilk biri boyunca söylenecek çok şey yok. Yani denecek denmiş. Sadece amin deyip kararlı bir yürek Tanrı bizi yaratması için dua ediyorum. Kendim için, kilisemiz için. Çünkü biz bir aileyiz. Bakın hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepimizin eksikleri, hataları, yanları, dışları var. Hepimizin güçlü ve zayıf yanları var. Kimse mükemmel değil. Ama gerçekten tövbe edersek, bugün Graham'in de hatırlattığı gibi lütufkar olan Tanrı bize yeni bir yürek yaratacak. Kendi işini gerçekleştirecek. Çünkü bizi seviyor. O babamız. Bizi atmayacak. Son olarak çok sevdiğim ve bu yüzden ceza aldığım bir ayet okumak istiyorum. Bir radyo programında ceza almıştım bu ayet yüzünden. Elçinin İşleri 4:12 diyor ki başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Amin. İncil 4:12 demediğim için ceza aldım. Kendi sözümmüş gibi kabul ettiler. Başka inançlara hakaretten ceza aldım. Kınama cezası aldım. Bir daha yaparsam selametle. Ama bu İncil'in sözü. Bu gerçek. Kilise bunu duyurmalı. Başka hiçbir at yok. Hintli, Çinli, İngiliz, Amerikalı, Arap, Kürt, Türk at yok. Herkes Afrikalı, Asyalı fark etmez. Herkes için bu at gerekli. Bunu tanıklık edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bu tövbe çağrısını duyuracak mıyız, duyurmayacak mıyız? Ilıklığımız, soğukluğumuz, nereden düştüğümüzü unutma anlamında bir sıkıntımız varsa tövbe edecek miyiz, etmeyecek miyiz? İyi olan şey çarmıhın dibinde oturmaktır kardeşlerim. Mesih'e yakın olmaktır. Mesih'e yakınsak, Mesih zaferli olduğu gibi, hamdolsun, biz de zaferli olacağız. Kilise çünkü zaferlidir. Amin. Kilise savaşı kazanmıştır, ruhsal savaşı. O yüzden siz de kazandınız. Çünkü yeni antlaşmanın seçilmiş halkı sizsiniz. Vaadin halkı sizsiniz. Sonsuz yaşama sahip olanlar sizlersiniz. Amin. Çünkü Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'e iman ettiniz. Ve kurtuldunuz. Vaat eden Tanrı güvenilirdir diyor çünkü sözünde. Amin sevgili kardeşlerim. Rut'un yani Gül'ün de hatırlattığı gibi toplantımız sonunda dua olacak. Dua isterseniz ama özellikle peygamberlik sözü verdiğimiz iki kardeşe dua etmek istiyoruz. Başkaları için de dua edebiliriz. Benim için de dua edebilirsiniz. Rab hepinizi bol bol bereketlesin. Görüşmek üzere. Amin.